Merhaba. Bugünkü derin dalışımızda Mehmet Edip Ören'in Türkiye'deki güncel olaylara dair yazdığı bir yazı var elimizde. Oldukça keskin, hatta tartışmalı yorumlar içeriyor.
Evet öyle. Yangınlardan giriyor, sığınmacı meselesine değiniyor, ekonomi, dış politika. Bayağı geniş bir çerçeve çizmiş yazar.
Aynen ve bu olaylar arasında kendi gördüğü bağlantıları kuruyor, spekülasyonlar yapıyor. Bizim amacımız da bugün bu metindeki ana fikirleri, iddiaları yani yazarın bakış açısını sizin için biraz ayrıştırmak.
Tabii şunu hemen belirtelim. Burada konuşacaklarımız tamamen o kaynak metinden alınma. Yazarın kendi kişisel yorumları ve iddiaları bunlar. Bizim desteklediğimiz veya karşı çıktığımız şeyler değil.
Kesinlikle. Sadece metni anlamaya çalışıyoruz. Peki hazırsanız başlayalım mı?
Başlayalım.
Şimdi yazar ilk olarak Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda adeta bir alev kıskacına alındığını söylüyor. 650 farklı yerde yangın çıkmış.
Evet. Ve şey diyor, bu yangınların zamanlaması tesadüf değil. Tam da rüzgarın en kuvvetli olduğu günlere denk getirilmiş, yani organize bir iş olduğunu iddia ediyor.
İlginç. Peki neden? Yani yazar buna bir sebep sunuyor mu?
Sunuyor, evet. Metinde şöyle bir iddia var. Bu yangınların arkasında maden ya da turizm için arazi açma isteği olabilir diyor.
Yani birileri arazi mi yaratmaya çalışıyor bu yolla?
Aynen. Hatta diyor ki, zeytinliklerini vermek istemeyen köylüler vardı ya, onların direnci böyle kırılmak istenmiş olabilir. İşte turizm baronlarının önü açılsın diye falan.
Vay be. Koruyacak bir şeyi kalmayınca direnç de kırılır diyor yani.
Metindeki iddia bu yönde. Ama bitmiyor. Daha da tartışmalı bir yere bağlıyor konuyu.
Nereye?
Durulacak 10 dolar için bu insanlar yangınları çıkarmış olabilir.
Oo, bu çok, çok ciddi ve hassas bir iddia yalnız.
Kesinlikle. Tekrar vurgulamak lazım. Bu tamamen yazarın kişisel spekülasyonu. Metinde bununla ilgili herhangi bir kanıt bir şey sunulmuyor. Sadece bir iddia olarak ortaya atılmış.
Anladım. Bu iddiaların yanı sıra başka eleştirileri de var mı yangınlarla ilgili?
Var var. Tarım Bakanı'nı eleştiriyor mesela. Bilecik'te bir yangın sırasında yağmur yağmış ya, bakan da şükretmiş. Yazar bunu alıyor, diğer 649 yangınla kıyaslıyor.
Nasıl yani?
İşte Allah sadece Bilecik'e bir yardım etti, diğer 649 yerde size desteği yok mu gibi biraz ironik bir dille eleştiriyor.
Anlıyorum. Peki siyaset alanına geçiyor mu metin?
Hem de nasıl. Orada eleştirilerin dozu daha da artıyor. Mesela AB uyum yasalarıyla ilgili bir iddiası var.
Nedir o?
Diyor ki, bu yasalar çerçevesinde PKK'lılara af gelebilirmiş. Hatta affedilip yerel yönetimlerde polis, hakim gibi görevlere bile atanabilirlermiş.
Ciddi mi? Bu çok ileri bir iddia ama.
Evet, oldukça spekülatif. Hatta şöyle bir cümle kullanıyor. Dağdan inenler yasal silahları bellerine takacaklar. Yani bayağı çarpıcı bir ifade.
Gerçekten öyleymiş. Başka neler var siyasette?
Yolsuzluk konusuna değiniyor. Ama diyor ki, hep CHP'li belediyelerin adı geçiyor yolsuzluk haberlerinde. Hiçbir AKP'li belediyenin adı duyulmuyor. Yani iktidar partisinin sütten çıkmış ak kaşık gibi gösterilmesiyle dalga geçiyor aslında. İşte o meşhur tek mal varlığı alyans göndermesini de yapıyor burada.
Anladım. Siyasi kariyerinin başındaki o beyana bir gönderme var yani. Bu biraz şey gibi, hani yangınlar için dediği engeller kaldırılıyor iddiasıyla aynı mantıkta mı?
Evet, güzel bir bağlantı kurdun. Yani olayları hep belirli bir amaca hizmet ediyormuş gibi, belki biraz çifte standartla yorumlama eğilimi seziliyor yazarın üslubunda.
Peki, dış politika falan var mı?
Var var. NATO zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin RT diyor Trump'la görüşmesine değiniyor.
Ne diyor o konuda?
Trump'ın daha önce Erdoğan'ı mal varlığını açıklamakla tehdit ettiği iddialarını hatırlatıyor. Sonra zirvedeki o samimi pozlara bakıp bu samimiyetin sebebi ne acaba diye soruyor. Yine alyans meselesine bağlıyor bir şekilde.
Anladım. Yani o mal varlığı iddiaları üzerinden bir sorgulama yapıyor.
Aynen. Bir de şey var. Erdoğan'ın Irak'a giren Amerikan askerleri için dua ettiği iddiasını hatırlatıyor yazar. Sonra da soruyor. Peki İran'a operasyon yapan askerler için de dua etti mi diye. Hani dış politikadaki tutarlılığını sorguluyor gibi.
Medyaya dair bir şeyler söylüyor mu?
Evet, medyayı da unutmuyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazetecileri eleştiriyor. Bir de bazı TV yorumcuları var ya hani.
Evet.
Onların Pentagon'un bile bilmediği iddia edilen gizli Amerikan planlarını tartıştığını falan söylüyor. Yani durumu biraz tiye alıyor.
Anlaşıldı. Siyaset, dış politika, medya, bayağı kapsamlı eleştiriler. Ekonomiye de giriyor mu peki?
Kısa bir değiniyor, evet. Biraz ani bir geçiş gibi ama genel eleştiri tablosuna onu da eklemek istemiş sanırım.
Ne diyor ekonomiyle ilgili?
Diyor ki, hani doğalgaz ihracatçısı olduk güya ama yazın ortasında bile doğalgaza %25 zam geldi.
Evet, o zammı hatırlıyorum.
İşte yazar da onu hatırlatıp kışın durumun daha da kötü olacağını ima ediyor. Turpun büyüğü diyor, kombiler yanmaya başlayınca çıkacak ortaya.
Yani yönetime yönelik genel eleştirilerin bir parçası olarak bunu da eklemiş.
Aynen öyle.
Peki tüm bu konuları, iddiaları bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Bu metin bize ne anlatıyor?
Şöyle özetleyebiliriz. Bu metin Türkiye'de son dönemde yaşanan orman yangınları, sığınmacı durumu, iç ve dış politika, ekonomi, medya gibi birçok farklı konuyu alıyor.
Hı hı.
Ve bunları oldukça eleştirel, zaman zaman alaycı, bolca da spekülatif bir dille birbirine bağlıyor. Yazar kendi gördüğü bağlantıları kurarak ya kasıtlı bir plan ya da büyük bir beceriksizlik tablosu çiziyor gibi. Yani okuyucuya epey sert, tartışmaya açık bir bakış açısı sunuyor.
Evet, gerçekten yoğun ve çok sayıda iddiayı bir araya getiren bir metinmiş. Yazarın bu farklı olayları, yangınlar, sığınmacılar, siyaset, ekonomi nasıl tek bir eleştirel çerçevede birleştirdiğini gördü.
Aynen öyle.
Peki sizin için ne ifade ediyor bu tür keskin bağlantılarla, iddialarla örülmüş bir anlatı? Yani farklı olaylar arasında kurulan bu tür bazen kanıtsız neden-sonuç ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Üzerine düşünmeye değer. Bu derin dalışımız da burada sona eriyor. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.